Kronos Podcast.
Merhaba sevgili Kronos takipçileri, Kronos gündemle birlikteyiz. 13 Eylül'den itibaren İran'da işler karışık, bir huzursuzluk var. Çünkü insanlar özgürlüklerinin peşinde ve bu defa İran'da bu özgürlük ateşini ne tutuşturdu? Genç bir kızcağız ahlak polisinin gözaltına alması sonrası maalesef hayatını kaybetti. Ve bu sebeple İran'da toplum diken üstünde. Çünkü bir taraftan özgürlüğünü istiyor insanlar ama bir taraftan da İran'da güçlü bir rejim var ve rejim kendini muhafaza etmeye çalışıyor. Peki İran'da şu an tablo nasıl? Yakın gelecekte ne olabilir? Bu konuyu Avrupa'dan da olsa kendi ülkesini yani İran'ı takip eden bir gazeteci Sayın Peyman Aref'le konuşacağız. Sayın Aref hoş geldiniz.
Mehmet Bey merhaba, iyi yayınlar dilerim.
Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için ve öncelikle geçmiş olsun, üzüntülerimizi paylaşıyoruz. Çünkü İran halkı şu an çok ciddi bir sıkıntı içerisinde. Hem özgürlüğünü arıyor ama bir taraftan da canını korumaya çalışıyor. Mevcut tabloda siz sürekli takip eden bir gazeteci olarak ne görüyorsunuz? İran'da şu an ne yaşanıyor tam olarak? Çünkü bildiğimiz binlerce gözaltı var ve eylemler devam ediyor. Nedir son durum İran'da?
Öncelikle merhaba. Mehmet Bey, bakın protestolar bir türlü bastırılsa da ama o özgürlükçü istekler, şeriat devletini istememek isteği bastırılamıyor ya, yani bastırılamaz aslında. Hani dini devletten yokmuş gerçekten, özellikle Zeytak, böyle şeriatçı, muhafazakar, İslamcı istemiyor, bu apaçık ortada bir konudur. Yani 40 senedir bakın zorunlu örtünme, zorunlu şeriatı uygulama, alkol yasağı bilmem vesaire. Hatta bilmem Ramazan ayında dışarıda yemek yasağı bile. Düşünebiliyor musunuz? Yani Ramazan ayıdır. Siz Ramazan ayında evinizin dışında yemek yemiyorsunuz. Zorunlu oruç tutma, zorunlu örtünme, zorunlu, hatta devrimin ilk senelerinde devlet elemanlarına zorunlu sakal koyma. Yani oraya kadar gitmiş. Tam Talibanvari bir yönetimden bahsediyoruz. Z kuşak, 90'ların sonu, 2000'lerin ilk yıllarında doğmuş jenerasyon, internetle büyümüş, evrensel bir dünyada, evrensel bir durumda büyümüş, liberal demokratik değerlere sahip, seküler bir nesilden bahsediyoruz. Tabii ki istemiyor, bundan artık istemiyor, yeter demek istiyor buna. Hatta ben şu kanaatteyim ki, 79'dan sonraki nesilde bile, yani öyle İran gibi bir uygar bir ülkede, 79'dan sonraki nesilde rahat rahat boyun eğmeyecekti o İslamcı yönetime, İslamcı şeriat uygulamalarına. Ne oldu? İslamcılık İran'da seçimle değil, yani Türkiye gibi, Malezya gibi, bazı Müslüman ülkelerin tersine seçimle değil, devrimle geldi. Devrimle yönetimi elde etmiş durumdaydı. Dolayısıyla devrim, ondan sonra da İran-Irak savaşı bir türlü bir jenerasyona şok verici oldu. Yani bir türlü bir sosyal bir şoktan sohbet edebiliriz bence. Dolayısıyla o jenerasyon bu şok neticesinde kabul etmiş olabilir ve bir 40 sene susmuş olabilir, itaat etmiş olabilir. Ama yeni jenerasyon, yeni nesil, yeni kuşak, Z kuşağımız daha kabul etmiyor. Dediğim gibi internetle büyümüş, evrensel dünyada, evrensel değerlerle, seküler değerlerle daha kabul etmiyor. Dolayısıyla ne istiyor? Şimdi yeni nesil özel alanında yaşam tarzıyla kamu alanında olan yaşam tarzının arasında olan açılmış makası doldurmak istiyor. Yani bundan artık iki türlü yaşam istemiyor. Özel hayatında bir türlü yaşayacak. Kamusal alana çıktığında bilmem örtünecek. Zorunlu oruç, zorunlu örtünme filan falan. Buna baş eğmiyor, susmuyor, itiraz ediyor. Ve bence nereye kadar gidecek sorarsınız bu iş. Bence rejim ya gerçekten yapısal reformlar yapma zorunda. Yani gerçekten yapısal reformlar yapacak. Yapısal reformlar yapılacak. Veya yani iş rejimin düşmesine kadar gidebilir.
Bu çok kritik. Çünkü rejimin düşmesi söz konusu olduğu zaman hatırlattığınız 79'a gitmemiz gerek. 79'da da daha önceki rejimden şikayetçi olan büyük kitle aslında özgürlük arayışıyla tabiri caizse mollaları desteklemişti, devrimi desteklemişti. Fakat daha sonraki süreçte yeni rejimin özgürlük getirmek bir yana farklı kısıtlamalar getirdiği ve bunu da din kılıfıyla ya da din sosuyla sunduğunu gördük. Fakat yeni kuşak dediğiniz gibi özgürlüğüne daha düşkün. İşte sorun burada şu ki rejim buna ne kadar hazırlıklı? Çünkü daha 2 sene önce, ondan önce de yani 2017'de, 2019'da daha yerel olmak üzere daha önce de bir takım protestolar oldu. Fakat ilk defa rejim karşıtlığı bu kadar yüksek sesle ifade edilmeye başlandı. Hatta dini liderler doğrudan hedef alındı. Siz peki bu bağlamda ne gözlüyorsunuz? İran'da bu defa rejim karşıtlığı somut bir kazanım elde edebilecek mi?
Geçmişe baktığımızda yani 1999 Öğrenci Hareketi, 2009 Yeşil Hareket ve ifade ettiğiniz gibi 2017-2019 yani Yoksullar Hareketi diyebiliriz. 2017-2019 hareketleri. 2019'da ne oldu? Benzine zam geldi. Yani yakıta zam geldi. Zama karşı yani yoksul tabaka dışarı çıktı. Yoksul sınıf dışarı çıktı. 2017'de de küçük şehirlerden başlamış oldu hareket. Ama 2009'da ne olmuştu? 2009'da orta sınıf sokaktaydı. İran'da siyaseti belirleyen etkin sınıf bence orta sınıftır. 2009'da orta sınıf sokağa çıktı ama gayet medeni, gayet şiddetsizlikle, yani gerçekten şiddetsizlik değeriyle bile Haziran 2009'da Tahran'da ben kendim o zaman varaydım aktivist olarak, hatta hapis yattım ondan sonra 2,5 sene filan İran'da. Düşünebiliyor musunuz? 4 milyon insan Tahran'da caddelere çıktı, caddeler doldu, doldu taştı gerçekten. 4 milyon insan sessizlik protestosuyla yani susma yöntemiyle, hatta bazen bant çekmişlerdi ağızlarda, suskun bir şekilde gayet şiddetsiz medeni o geçti. Yani rejim ne yaptı? Baskın yaptı. Şiddetsizliğe karşı şiddet yaptı. Şimdi tekrar orta sınıfı caddelerde görüyoruz, sokaklarda görüyoruz. Ama bu defa orta sınıf 2017-19'da caddede değildi, sokağa inmemişti. Orta sınıf tekrar sokağa indi ve bu defa daha o şiddetsizlik söylemine sahip değil. Öfke dolu bir söylem sokaklarda. Ve şiddet de tek yönlü değil 2009 gibi. İki yönlüdür. Yani meşru müdafaa hakkını kullanıyor halk. Yani eğer benim hakkımda şiddet kullanıyorsan sana tepki vereceğim diyor. Yani tepki vermek üzere karşıt bir şiddet söz konusu aslında. Dolayısıyla devrim de böyle olur.
Belirttiğiniz gibi daha önceki eylemlerde bir pasiflik vardı, daha durağan bir eylem vardı. Elbette etkiliydi fakat bu defa özellikle polisi dahi püskürtebilen daha öfkeli gruplar görüyoruz. Bu peki size ne ifade ediyor? Çünkü az önce dediğiniz gibi rejim mutlaka bundan korkmalı. Çünkü rejime dönük ciddi bir tehdit bu ama şunu da unutmamak lazım. Rejim polis haricindeki diğer rejim koruyucularını, asıl rejim bekçisi diyebileceğimiz unsurlarını tam olarak sahaya sürmüş değil. Belki işte Rusya'nın yaşadığı sıkıntılar, Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı ambargo ama bu esnada Avrupa'nın Rusya ile yaşadığı sıkıntıdan dolayı İran'a kapı açılacak olması ihtimali. Tüm bunları düşündüğünde Batı'ya karşı şiddet görüntüsü vermek istemediği için bu kadar ağırdan alıyor. Yahut rejim son kartını oynayarak şiddeti artırabilir mi?
Tabii ki artırabilir de ama kaç meseleye dikkat çekmemiz lazım. Birincisi rejim kendi muhafazakar tabanını sokağa indirmek istedi. İndirmedi değil, indirmek istemedi değil. Cuma namazından sonra geçirdiğimiz hafta hem cuma namazından sonra hem de pazar günü iki defa rejim kendi tabanını sokağa indirmek istedi. Ama taban kalmamış Mehmet Bey. Yani cuma namazından sonra Tahran gibi. Yani bir 10 milyonluk şehirde kaç yüz kişi veya kaç bin kişi mesela sokağa indi. Cuma namazı var. Yani 1999'da ben öğrenciyken ilk öğrenci hareketinde çok iyi hatırlıyorum. Yani biz o zaman kaç bin kişiydik, onlar kaç milyon kişiydi. Bu defa halk kaç milyon kişidir, rejim tabanı kaç bin kişidir. Cuma namazından sonra muhafazakar tabanı indirmek istedi, yapamadı. Pazar günü indirmek istedi, yapamadı. İşin bir boyutu şu. Başka boyutu bu dakikaya kadar sadece polisi görüyoruz. Hala devrim muhafızları sokağa inmedi. Neden devrim muhafızlarını görmüyor sokak? Önemli oldu. İkinci soru. Ali lider hiçbir tepki vermemiş. Yani 16-17 gündür protestolar devam ediyor. Ali lider, yani geçmişe baktığımızda bir protesto olduğunda Hamane'yi hemen çıkıp halka hitap ediyordu, konuşma yapıyordu. Hatta ağlıyordu. Mesela 99'da ağladı filan. Yani kendi tabanını motive etmek için, mobilize etmek için. Bu defa ama Hamane'yi hiç görmüyoruz.
Sayın Aref, Hamane'nin sessizliğinden bahsettiniz ki bu tür otoriter rejimlerde rejimin görünür yüzünün üstündeki liderlerin sessizliği çok zaman aslında protestoculara karşı bir koz olarak elde tutulur ki bir hükümet değişikliğiyle, makyaj mahiyetindeki bir değişiklikle protestocuların tabiri caizse ateşinin sönmesi beklenir. Belki de böyle bir durum söz konusu olabilir mi Hamane'nin bu sessizliğinin arkasında?
Evet, doğru. Bence bu rejimin son kartı olabilir. Zira reisi zaten bir çok meşruiyetinin tartışıldığı bir seçimde cumhurbaşkanı oldu. İran'da cumhurbaşkanı devletin başında olan şahıs değil, hükümetin başında olan şahıstır. Yani başbakan seviyesindedir aslında. Ama seçimle. Ama nasıl bir seçim? Adaylar Anayasa Koruyucular Meclisi filterinden geçiyor. Ve 2021 Cumhurbaşkanlığı seçiminde öyle dar alanlı bir seçim oldu. Yani adaylar öyle elenmiş durumda yapıldı bu seçim ki reisi seçimden önce o seçimden galip çıkması belliydi. Yani her şey onun, zemin onun Cumhurbaşkanlığına hazırlanmış durumdaydı. Reisini Hamane'yi aslında seçilmiş Cumhurbaşkanı değil atanmış Cumhurbaşkanı şeklinde Cumhurbaşkanı yaptı. Yani aslında bir papet Cumhurbaşkanı'ndan bahsetmemiz bence doğru olabilir. Dolayısıyla şu papet Cumhurbaşkanı istediği zamanda son kart olarak onun hükümeti, kendisinin istifası, hükümetinin düşmesi yani akıldan uzak bir şey değil. Olabilir. Çok da kolayca olabilir. Ondan sonra ne olur? Eğer Hamane'yi diri kalırsa, yani vefat etmezse, o zaman yeniden bir cumhurbaşkanlığı seçimi, yani suçlar, kusurlar tamamen reisiye yöneltilip ondan sonra yeni bir seçim yapılıp yeni seçimde yeni bir figür, yani mesela yeni seçim reformist kanatada açık olabilir. Zira 2021 seçimi tamamen reformist kanata, hatta geçmiş cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kanatına bile bağlı ve kapanmış bir seçim oldu. Yani kapılar tamamen muhafazakarların dışında olan adaylara tamamen kapalıydı aslında. Yeni bir seçim, geniş çap, biraz genişletilmiş bir seçim yapılıp bir reformcu cumhurbaşkanı gelebilir ki onun vesilesiyle reformlar yapılsın. Zira dediğim gibi şu anda rejim yasal reformların yapması zorunda. Yani yapmazsa rejim çıkabilir gerçekten.
Sayın Aref, siz öğrenciliğinizden bu yana aslında İran'daki rejimle zaten sıkıntılar yaşayan birisiniz. Gazeteciliğiniz, profesyonel meslek hayatınız boyunca da zaten şu an bulunduğunuz yer itibarıyla da hala rejime bakış açınız ve rejimin siz ve sizin gibi muhaliflerle ilgili düşünceleri ortada. Siz Avrupa'dan yaptığınız gözlemlere göre rejimin bu tür protestolarla her ne kadar ülke sathına yayılmış gibi görünse de bu tür protestolarla yıkılabileceğini düşünüyor musunuz? Çünkü 40 yıl otoriter bir rejim için az bir süre değil ve zaten hani malum rejim muhafızlarıyla kurulan bu sistemle rejim kendini korumayı çok iyi biliyor. Sizin gözleminiz nedir bu konuda kişisel olarak?
İlk mesela büyük çaplı protestolar 79'dan sonra 99'da yapıldı. Yani rejim 20 yaşındayken ben o zaman öğrenciydim ve bir öğrenci aktivisti olarak katılıyordum veya hatta o zamanlar bir öğrenci lider olarak kendi isteklerimi öne sürüyordum. Bir aktivist gibi eylem yapıyordum. O zaman dediğim gibi biz kaç biniydik ve rejim yanlıları, rejim tabanı kaç milyonuydu? Şu anda denklem tamamen değişmiş durumda. Bu tarafın ağırlığı kaç milyonlar kişidir? O taraf rejim tabanı kaç yüz bin veya hatta kaç bine inmiş durumdadır. Cuma namazından sonra dediğim gibi rejim kendi tabanını sokağa indirmek istedi, istemedi değil ama taban kalmamış bile. Yani Bakın özellikle 2009 Yeşil Hareketi'nden sonra rejim yanlılarının içinde, rejim tabanında gerçekten bir oransal olarak bir düşüş oldu. Muhafazakar kesim yavaş yavaş şu kanaate geldi ki dini devlet dine bile zarar verici bir şeydir. Şeriatı uygulama dine zarar verici bir meseledir, dine zarar verici bir yöntemdir. Dolayısıyla şu anda baktığımızda denklem tamamen değişmiş ve böyle bir denklemde hiçbir rejim bence uzun vaatli bir şeyde devam edemez. Yani uzun vaatte devam edemez.
Siz az önce mühim bir noktaya işaret ettiniz. O da 20. yılıyla 40. yılı ve tabii ki 40 küsur yıldayız artık. Dengeler değişmiş durumda. Yani protestocular, memnuniyetsizler daha sayısal olarak üstün durumda görünüyor. Bu Allah korusun akla şu ihtimali de getiriyor. Rejim kendini mutlaka canı pahasına savunmak isteyecektir. Bu tabanın yani rejim taraftarı ve protestocu tabanın çatışma ihtimali var mı? Yani sokakta halkın karşı karşıya gelme ihtimali var mı?
İhtimali var. Hatta bu protestolarda gördüğümüz gibi halk rejim şahısları darp etti, linç etti. Yani maalesef ki öyle bir bahsettiğim gibi iki yönlü bir şiddete doğru gidiyoruz. Bu kaçınılmaz bir meseledir aslında. Yani devrimlere baktığımızda her devrimde böyle bir şeyle karşı karşıya geliyoruz. Ama bunun suçlusu kimdir? Halk mıdır, rejim midir? Bahsettiğim gibi 2009'da halk kaç milyon kişilik protestolar, sessizlik protestolar yaptı bile. Şiddetsizlik yöntemi, söyle böyle şiddetsizlik hegemon durumdaydı o zamanlar. Ama şimdi neden çift taraflı oluyor? İki taraflı şiddet söz konusu oluyor veya 2009'da mesela bir polis halk eline düştüğünde halk kendisi onu kurtarıyordu.
Protestolar konusunda bir önemli noktada etnik gerekçeler. Çünkü malum genç kız Mehsa Emini'nin vefatından hemen sonra rejime yakın kaynaklar bu işin arkasında bir takım etnik gerekçeler olduğunu öne sürdü. Rejim de bunu doğrularcasına Kuzey Irak'ta bazı Kürt grupları hedef almaya başladı. Bir etnik gerekçesi var mı bu protestoların?
Bana baktığımızda hem var dememiz doğru hem yok dememiz doğru. Ya herhalde Mehsa Kürt bir kızıydı. İran'ın Kürdistan eyaleti Sakız'da doğmuş, büyümüş. Ailesi Hazar Denizi kıyılarına gidiyor. Tatilden döndüğünde annesi bir ablama uğrayalım diyor Tahran'da. Dolayısıyla Tahran'a geliyorlar. Ve Tahran'da da yani teyzesinin evinde konuk olduğu zaman dışarı çıkıyor. Erkek kardeşiyle 16-17 yaşında erkek kardeşiyle beraber Ahlak polisi alıyor ve bildiğiniz gibi cesedi nihayet hastaneden çıkıyor. Ondan sonra ne oldu? Mehsa'nın cansız bedeni Kürdistan eyaletine nakledildi. Sakız şehrine. Orada toprağa verildiği cenaze töreninde bir takım sloganlar başlatıldı. O sloganlar Jenjian Azadi sloganı özellikle. Jenjian Azadi sloganı malum 2014 Kobani olaylarından sonra YPG ve YPJ'nin sloganlarıydı. Yani hatta baktığımızda mesela 90'larda Abdullah Öcalan'ın Mahir Sain'e vermiş olduğu röportajda şöyle erkekliğin bitmesi gibi kavramlar ortaya çıkıyor. Yani demokrasiyle kadın kimliğinin arasında olan bağlantı apois bir söylemden kaynaklıdır. Hatta Rojava yani Suriye Kürdistan bölgesinin hakkında şöyle bir makale yazılmış veya kitap hatta Öcalan'a yakın kesimler vesilesiyle kadın devrimi Türkçesi ben İngilizcesini gördüm. Kadın devrimi ve demokratik konfederalizm diye. Yani o söyleme baktığımızda bunun kaynağı oradan geliyor. Bu slogan oradan geliyor. O slogan cenaze töreninde yapıldı. Ondan sonra da Kürt partiler yani Irak'ın kuzeyinde Kürdistan bölgesinde konumlanan partiler devreye girdi. Komle gibi, İran Kürdistan Demokrat Partisi gibi, Pejak gibi. Bunlar devreye girdi gerçekten. Mesela İran'da Komele Partisi 3 uzantısı var diyelim. Birisi Komünist Komele'dir. O Komünist Komele Alizade Başkanı İbrahim Alizade. İbrahim Alizade mesela BBC Farsça'ya bir röportaj verdi. bu protestoları organizatörü biziz diye. Yani biz organize ettik diye. Bu nereye kadar doğruydu bence? Protestolar Kürdistan eyaletine sınırlı olduğu zamana kadar. Yani protestoların ilk 3-4 gününde protestolar Kürdistan eyaletine sınırlıydı. O anlamda doğru olabilirdi. Hatta baktığımızda şimdi devrim muhafızları dronlarla, SİHA'lar ve İHA'larla İran Kürt partilerini İran kuzeyinde hedef alıyor bu son 2-3 günde. O protestoların ilk 3-4 gününe ait bir meseleydi. Ondan sonra ama ülke çapında protestolar yani genişledi ve ülke çapında yapıldı. Zenjen Azadi Farsça'ya çevrildi. Zen, jen, kadın, zendegi, yaşam ve azadi de Türkçe'de de var. Azatlık, özgürlük anlamında. Ve ona bir şey de eklendi. Yani öyle sadece kadın kimliğine sınırlı kalmamak için bir de yani bölücülük söyleminden mesafe almak hedefiyle zen zendegi azadiye merd mihen abadi yani kadın, yaşam, özgürlük, erkek, vatan, kalkınma. Yani böyle bir slogan ortaya çıktı ve bu slogan şu anda ülke çaplı bir slogandır.
Protestocular bunun etnik bir gerekçeyle anılmasından rahatsız. Bunun etnik herhangi bir ayrılıkçı gerekçesi yok. Bu tamamen özgürlükler için girişilmiş bir mücadele. Özetle doğru anladıysam.
Peki özellikle burada doğru ve hatta böyle bir ekleme yaptı ki o YPG kökenliliğinden uzaklaştırılma amacıyla.
Hatırlayacaksınız Tunus'ta bir seyyar satıcının protesto amaçlı kendini yakmasıyla başlayan, daha sonra Arap Baharı olarak adlandırılan fakat maalesef bir Arap yüzüne, Arap hazanına dönüşen süreçte çok can kaybedildi. Fakat rejimler umulduğu gibi özgürlükçü bir yöne evrilmedi. Her ne kadar değişiklikler yaşansa da Orta Doğu'da köklü bir değişiklik yaşanmadı. Şimdi İran'la ilgili bir Acem Baharı benzetmesi yapılıyor. Çok erken bir yorum mu yahut da çok dışarıdan bir bakış mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Arap Baharı benzetmeleri abartılı mı?
Biraz abartılı geliyor bana. Bir de biraz erken geliyor. Ama eğer gerçekten böyle bir bahar yaşanırsa İran'da, bence Arap Baharı'nın kaderi İran'da yaşanılmaz. Neden yaşanılmaz? Zira kim kazandı Arap Baharı'nı? İhvan kazandı. Yani Arap Baharı'nın sonucu İhvanül Müslümin'in yani Müslüman kardeşlerin öne çıkması ve siyasi gücü elde etmesi oldu. İster Mısır'da, ister Tunus'ta, ister Libya'da yani Trablus yönetiminde. Hatta Suriye'de muhalif kesimde baktığımızda mesela böyle İslamcı, İhvan kökenli, Müslüman kardeşler kökenli gruplar gerçekten çok güçlüydü. Şu anda da İdlib'de devam etmektedir filan. Ama İran'da daha İslamcılık söz konusu değil. Yani İran'da baktığımızda rejim, devlet, İslamcı olmasına rağmen toplum gerçekten seküler bir toplumdur. Çok da seküler bir toplumdur. Yani Orta Doğu'nun tam tersi. Orta Doğu'da baktığımızda toplumlar İslamcıdır, devletler sekülerdir. Yani mesela özellikle Arap Baharı'ndan önce. Mesela Mısır rejimi, mübarek rejimi seküler, Mısır toplumu gerçekten çok böyle muhafazakar, İslamcı filan. Libya aynısı, Tunus aynısı.
Sayın Aret, takipçilerimiz neden bu kadar iyi Türkçe konuştuğunuzu merak edebilir. Bilenler biliyordur ama lütfen siz de o kısmını paylaşın. Çünkü Türkiye'de uzun süre görev yaptınız ve 15 Temmuz'da da Türkiye'deydiniz. Neden şimdi Türkiye'de değilsiniz? Ve bu deneyiminize dayanarak yani iki rejimle de problemler yaşamış bir gazeteci olarak İran'daki protestolarla Türkiye'de yaşananlar arasında bir paralellik kuran yorumlar var. Sizin de dikkatinizi çekmiştir. Son olarak katılıyor musunuz bu yorumlara kendi deneyimleriniz ışığında?
Evet, Mehmet Bey, ben 15 Temmuz'da Türkiye'deydim. İttifaktan Türkiye uzmanı olarak çalıştım. 16 Temmuz'da şöyle bir cümlet kurduğu dolayı ki darbe karşıtı hareket kendisi bir İslamcı, Selefi darbeye dönüşebilir diye maalesef o dönem olağanüstü hal ilan edilmişti. Ve Erdoğan yönetimi istediğini yapıyordu. Gece saat 1 civarında evim basıldı Ankara Çay yolunda ve gözaltına alındım. Birkaç haftada Türkiye'de nezarette kaldım. Gerçekten çok dehşet verici tecrübeler şahitlik yaptım o dönem. Ama nihayet de Türkiye'den sınır dışı edildim. Şimdi de Türkiye'ye giriş yasağım var hatta 6 sene geçtiğine rağmen. Bakın Türkiye'nin bir özelliği var İran'a göre. o özelliğe bir değinelim. O da 7 Haziran'dan sonra, 2015 Haziran'dan sonra muhafazakar milliyetçilikle İslamcılık iç içe geçmiş. Yani MHP ile AKP ittifakı. Yani İslamcılık milliyetçilik boyutu kazanmış. Peki yeni bir mesele değil. Yani baktığımızda mesela 1920'lerden bile, 20'lerden, 30'lardan hatta Atatürk zamanından Nihal Atsız gibi çevreler tarafından bu İslamcılık, milliyetçilik sentezi hep gündeme geliyormuş. Ama şu anda gerçekten bir iktidarda olan sentezden bahsediyoruz. Dolayısıyla bence hem Türkiye halkı 20 sene İslamcılar vesilesiyle yönetildiğinden sonra hem İran halkı 40 sene İslamcı bir yönetim tarafından yönetildiğinden sonra her iki toplum İslamcı yönetimden yorulmuş hale gelmiş. Ama İran'da bu söylem gerçekten meşruiyetini tamamen kaybetmiş durumdadır şu anda. Yani İslamcılık hiçbir avantaja sahip değil, teorik olarak, pratik olarak. Yani hiçbir kartı kalmamış, meşruiyet kazandırıcı bir kartı kalmamış. Ama Türkiye'de son kart olarak milliyetçiliği kullanıyor. Hep böyle dışarıda milliyetçi tavırlar, bir türlü milliyetçi kanatı seferber ederek kendisinin arkasına çekmek peşinde Erdoğan yönetimi. Yunanistan'da kavga etmekle, bilmem Doğu Akdeniz'de mavi vatan yapıyoruz diye Mısır'la, İsrail'le, Ermenistan'la, Hristiyan dünyası aleyhine tavır almakla filan. Yani Türkiye'de bence henüz İslamcılık bir potansiyele sahiptir. Ama İran'da bence bu potansiyel bitmiş durumda. Yani meşruiyet bakış açısından. Eğer bir rejimin, bir bu yönetimin devamı var ise sadece ve sadece güç üzerine, yani hiçbir meşruiyet olmadan sadece ve sadece güç ve şiddet üzerine devam etmektedir.
Sayın Aref, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Bir kere daha ülkenizde yaşananlardan dolayı halkınızın ve sizin acınızı paylaşıyoruz.
Ben ülkem adına sizden teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim.
Hoşça kalın, iyi çalışmalar. Sevgili Kronos takipçileri, Kronos gündemde konuğumuz İranlı gazeteci ki Türkiye'de de görev yapmış bir isim Sayın Peyman Aref'ti. Onun ifadesiyle Arap Baharı benzetmeleri için çok erken fakat İran'da yaşananlar rejim açısından çok daha sıkıntılı bir döneme evrilebilir. Tekrar Kronos gündemde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kronos Podcast.